Ayrım 3.
Sayfa 31. Valet konuşmadan yürüdü. Kah bölüğün toplandığı yere, kah Ivan'ın sert çenesiyle alt dudağının altındaki çukur yere bakıyordu. "Alasmarladık," dedi. Elini Ivan'ın elinden kurtardı. "Sanmam bir daha birbirimizi görelim." Kazak sol eliyle kasketini çıkardı. Eğilip valetin sıska omuzlarını kucakladı. Bir daha hiç karşılaşmayacaklarmış gibi uzun uzun öpüştüler. Valet geride kaldı. Birden başı önüne düşmüştü. Gri kaputundan kulaklarının pembe uçları görünüyordu yalnız. Geri döndü. İçine gömülü gibi. Ayakları dolandı. İvan Alekseyeviç sıradan çıkıp titrek sesiyle ona seslendi. "Hey kardeş, kardeş, pek serttin sen değil mi ha? Hatırlıyor musun? Kuvvetliydin sen." Valet gözyaşlarına bulanmış yüzünü ona çevirdi. Yumruğuyla sıska göğsünü dövdü. Kaputunun önü açıktı. Gömleği yırtılmıştı. "Serttim ya, serttim. Ama bak ne hale getirdiler beni şimdi. Okudular canıma." Bir şeyler daha söyledi bağırarak. Kazak bölüğü yan sokaklardan birine saptı. İvan onu gözden kaybetti. "Valet değil miydi o yahu?" diye arkasından yürüyen Prokhor Şamil sordu. "Adamın biriydi," dedi Ivan Alekseyeviç. Silah kayışını çekiştirdi, dudakları titredi. Köyden çıkarlarken yaralılarla karşılaşmaya başladılar. İlkin birer ikişer, sonra birkaçı bir arada, sonunda büyük kalabalıklar halinde. Ağır yaralıları taşıyan ağız ağıza dolu arabalar ağırdan yol alıyordu. Arabaları çeken ufak atlar bir deri bir kemik kalmıştı. Kemikli sırtlarında yol yol kırbaç izleri. Orada burada yaralardan fırlamış kemikler, arabaları güçlükle çekiyorlar, horultular salıp kayışlara asılıyorlardı. Köpük bağlamış ağızları neredeyse çamura sürtünecekti, arada bir biri duruyordu. İçeri çökük böğürleri güçsüz bir körük gibi inip kalkıyor, başı bitkinlikle, çaresizlikle aşağı sarkıyordu. Bir kırbaç yerinden kıpırdatırdı hayvanı yine, iki yana yalpa vura vura yürür çekerdi arabasını. Arabaların çevresini kenarlarına tutunmuş, ağır ağır sürüklenip giden yaralılar sarmıştı. "Hangi alaydansınız siz?" diye sordu bölük kumandanın içlerinde en uysal görünene. "Türkistan kolordusu, 3. tümen. Bugün mü yaralandınız?" Asker cevap vermeden başını çevirdi. Kazak bölüğü yoldan çıkıp ormana girdi. 318. Çernoyarsk alayının piyade bölükleri köyden çıkmış, arkalarından geliyordu. Uzakta gökyüzünün puslu mavisi önünde bir Alman balonunun sarımsı gri toparlığı görünüyordu. "Bakın çocuklar, ne harika şey. Sucuğa benziyor. İşte oradan bizim birliklerin hareketini gözlüyor piç kurusu. Ne sandın? Yok, boşuna çıkacaktı oraya. Yüksekliğe bak be anam. Top atsan erişmez ona be." Ormanda piyade bölüklerinin ilki kazaklara yetişti. Akşama kadar ıslak çamurların altında birbirlerine sokulup beklediler. Yağmur suları yakalarından sızıp sırtlarına indi. Ateş yakmaları yasaktı. Zaten o yağmurda kolay mıydı ateş yakması? Alacakaranlık basarken bir irtibat siperine sokuldular. Siper bir adam boyu ya var ya yoktu. Su doluydu içi. Vıcık çamur, çürütülmüş çam kozalığı, kadife gibi yumuşacık yağmur kokuyordu. Kazaklar kaputlarının eteklerini toparlayıp çömeldiler. Cigara içip ondan bundan konuştular. İkinci takım köyden çıkmadan verilen tütün tayınını paylaştı. Sonra takım çavuşunun çevresinde toplandı. Çavuş boş bir dikenli tel çemberine oturmuş, Barış'ta Tugay'ında hizmet gördüğü, geçen pazartesi şehit düşen General Kopilovski'yi anlatıyordu. Sözünün sonunu getiremedi. Takım kumandanı bir emir verdi, kazaklar ayağa fırlayıp parmaklarını, yakma tehlikesini de göze alarak cigaralarından son nefeslerini çektiler. Bölük siperden çıktı, yeni baştan ormana girdi. Etraf karanlıktı, birbirlerini şakalarla yüreklendirmeye çalışarak yürüdüler. Birisi ıslık çalmaya başladı. Küçük bir kayrada bir sıra cesetle karşılaştılar. Türlü biçimlerde çok kere korkunç, müstehcen durumlarda omuz omuza konulmuş bırakılmışlardı orada. Başlarında belinden gaz maskesi sarkan, omzu silahlı bir er duruyordu. Islak toprak yüzlerce postal ve araba tekeri altına atılmış, kabarmıştı. Kazaklar cesetlere yakın geçerken ağır tıkayıcı ölü kokusu burunlarına çarptı. Kumandan bölüğü durdurdu. Takım subaylarını yanına alıp gitti. Erle bir iki dakika konuştu. Bu arada kazaklar sıradan çıkarak kasketleri ellerinde cesetlere yanaştılar. Bütün canlı varlıkların ölümün sırrı karşısında duyduğu o gizli, kaçıcı korku ve merak vardı gözlerinde. Tam 47 subay cesedi vardı orada. Çoğu görünüşlerinden 20-25 yaşlarında gençler. Yalnız en sağdaki yüzbaşı apoletlisi yaşlıcaydı. Ardına kadar açık ağzı en son haykırışının dili tutuk yankısını saklıyordu ta derinlerde. Ağzın üstünde gür kara bıyıklar, kalın kaşlar sapsarı yüzle çatılmıştı. Bazı ölülerin üstünde kirpas içinde deri ceketler vardı. Kimi kaputuyla uzanmış kalmıştı, ikisinin başı açıktı. Ölümde dahi yakışıklı bir teğmenin boylu poslu vücuduna baka kaldı kazaklar. Sırt üstü uzanmış yatıyordu. Sol kolu göğsüne yapışık, sağ kolu yana savrulmuş, elinde sımsıkı tuttuğu tabanca. Tabancayı elinden almak istemişlerdi. Geniş sarı bileği çizik içindeydi ama alamamışlardı. Kıvırcık sarı saçlarının üstünde kasketi arkaya yatmıştı. Bir yanağı toprağa yapışık, kucaklar gibi toprağı. Turuncu mavi dudakları hüzünle, şaşkınlıkla bükülmüştü. Sağ yanında yatanın yüzü yere bakıyordu. Kaputu arkadan yukarı sıyrılmış, toparlanmıştı. Sırt kayışı kopuktu. Adalileri kasılmış, kuvvetli bacakları haki pantolon içinde ortadaydı. Kısa, cırlak sarı postallarının topukları bir yana kaykılmıştı. Başı kasketsiz bir şarapnel parçası kafasının üst yanını alıp götürmüş. Islak saç toprakları görünen boş beyin kabında pembemsi yağmur suyu parıldıyordu. Onun yanında ufak tefek tombul bir subay uzanmış yatıyordu. Önü açık deri ceketi, yırtık asker gömleği vardı sırtında. Alt çenesi çarpılmış, çıplak göğsüne düşmüştü. Başında, saçlarının hemen altında, alnının dar beyaz kuşağı. Derisi yanmış, büzük büzük. Kaşlarıyla çene arasında kemik parçacıklarından başka bir şey yoktu. Bir de yoğun, kara kızıl bir bulamaç. Ötede rastgele toplanmış kol bacak parçaları, bir kaputun kalıntıları görünüyordu. Sonra kafanın olacağı yerde ezilmiş bir bacak. Sonra dolgun dudakları, çocuksu, beyzi yüzüyle bir delikanlı. Bir sıra makineli kurşunu göğsünden akıp geçmişti. Kaputu dört yerden delinmiş, deliklerden yanık pamuk parçaları boy vermişti. Kimi çağırıyordu ölüm anında? Anasını mı? İvan Alekseyeviç dişleri birbirine vura vura kekeledi. Hemen başını çevirdi. Kör gibi tökezlendi. Kazaklar haç çıkarıp yerlerine döndüler. Bir daha geriye bakmadılar. Dar kayralardan geçip giderken gördükleri manzaranın hatırasından uzaklaşmaya savaşıp susuyorlardı. Az sonra bir sürü terk edilmiş sığınağın bulunduğu bir yerde bölük durdu. Subaylar Çernoyarsk alayından atını sürüp gelen bir haberciyi yanlarına alıp sığınaklardan birine daldılar. Afonka Ozerov İvan'ın kolundan yakalayıp kulağına fısıldadı. O delikanlı orada, sondaki hani, hayatında hiç kız öpmedi herhalde ha? Öldürdüler ama, ne diyorsun? Nerede vurulmuşlar böyle, diye bir başka kazak araya girdi. Taarruza katılmışlar, başlarında duran asker söyledi bana, diye bir başkası az bir sessizlikten sonra cevap verdi. Bölük rahatta duruyordu, orman karanlığa boğuldu. Rüzgar bulutları saçtı, dağıttı. Uzakta yıldızların leylak rengi uçlarını ortaya çıkardı. Kumandan subayları sığınakta topladı. Haberciye yol verdikten sonra kısacık bir mumun ışığında gelen emri okudu. 3 Ekim günü şafakta Almanlar 256. alayın 3. taburuna karşı zehirli gaz kullanarak 1. hat siperlerimizi ele geçirmişlerdi. Emir 2. hat siperleri ilerleyerek 318. Çernoyarsk alayının 1. taburuyla bağlantı kurup hat boyunca mevki alacaksınız. Düşmana karşı taarruza hazırlıklı olacaksınız. Düşman 1. hat siperlerinden bu akşam geri püskürtülecektir. Sağ kadındığınızda 2. taburun 2 bölüğü ile 3. boma tümeninin Fanagorisk alayından bir tabur savaşa katılacaktır. Subaylar durumu görüştüler, cigaralarını tüttürdüler, bölük hareket etti. Kazaklar sığınakların orada dinlenirken Çernoyarsk alayının 1. taburu ilerledi. Stokot nehri üzerinde köprüye vardı. büyüyecek bir makineli birliği koruyordu köprüyü. Bahçavuş durumu tabur kumandanına anlattı. Köprüyü geçtikten sonra tabur bölüklerine ayrıldı. İki bölük sağa, biri sola gitti. Dördüncü bölük yedekte kaldı. Bölükler açık düzende ilerliyorlardı. Mermiler sık ormanın böğründe sürüyle yara açmıştı. Erler bastıkları yeri kollayarak dikkatle ilerlediler. Arada bir birisi düşüyor, küfrü basıyordu. Valet en sağdaki bölükteydi. Uzun kolun sonunda altıncı. Aralarında bir şeyler mırıldana mırıldana yanından iki subay geçti. Bölük kumandanı dolgun, kalın sesiyle yakınıyordu. Eski yaram yine açıldı, Allah kahretsin. Karanlıkta tökezlendim, yara açıldı. Şimdi yürüyemiyorum. Maalesef geri dönmek zorundayım. Kalın ses bir ara sustu, yine konuştu. Birinci yarım bölüğün kumandasını sen al. Bogdanov ikinciyi alır. Ben de sahiden devam edemeyeceğim, dönmeliyim. Teğmen Belikov'un kısık tenor sesi hırladı. Şaşılacak şey. Ne zaman savaşa gitsek şu yaran açılır senin de. Teğmen, o ne biçim laf öyle, diye bir iki sesini yükseltti. Bırak Allah'ını seversen, git, ne yapalım madem istiyorsun. Valet kendisinin ve diğerlerinin adım seslerine kulak kabarttı. Çalıların çıtırdadığını duydu geride. Bölük kumandanı hat gerisine yollanmıştı. Bir dakika sonra Belikov'un sesini duydu. Namussuzlar kokuyu hemen alıyorlar. Çarpışma olmasın, o saat hastalanırlar ya da eski yaraları açılır. İş senin başına kalır. Nesin daha? Çiçeği burnunda teğmen. Kumandayı ele alacaksın. Kepaze herifler. Ah bir erler. Sesler birden kesildi. Valet çamura batıp çıkan kendi adımlarının sesiyle kulaklarında bir çınlamadan başka bir şey işitmez oldu. Hey komşu, diye biri fısıldadı sol yanında. Ne var? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, dedi valet. Hemen o anda ayağı bir şeye takıldı. İçi su dolu bir mermi çukuruna dalıverdi. Amma da karanlık be, Allah belasını versin, dedi biri soldan. Bir iki dakika kadar birbirlerini göremeden yürüdüler. Sonra ansızın aynı ses valetin ta kulağının içine fısıldadı. Hadi gel beraber yürüyelim, o zaman daha kolay. Hiç ses çıkarmadan kaygan toprağa dikkatle basarak yürüdüler. Çizmelerinin içine su dolmuştu. Birdenbire bulutların ardından ay kendini gösterdi. Dalgalara göğüs veren bir kayık gibiydi. Açık göğe çıktı. Aşağıları kararsız bir ışık seline boğdu. Ay ışığında ıslak çam yaprakları fosforlu fosforlu ışıldıyordu. Kozalaklar daha sert kokuyor gibiydi. Islak topraktan daha sert bir ayaz vuruyor gibiydi. Valet yanındakine baktı. Adam şakağına bir yumruk yemiş gibi başını salladı. Bak, bak, dedi derin bir soluk alıp. Üç adım kadar ileride bir çam ağacının altında bacakları iki yana açık bir adam duruyordu. Bir adam, diyen valetti ya da ona öyle geldi. Kim var orada, diye sordu öbürü. Birden silahını omuzlayıp. Kim o? Ateş ederim. Çamın altındaki adamdan ses çıkmadı. Başı bir yana sarkmıştı. Sapının ucunda ayçiçeği gibiydi. Valet ürpererek "Uyuyor," dedi. Gülmeye zorladı kendini. İleri bir adım attı. Ayakta duran adama doğru ilerlediler. Valet uzandı, baktı. Yanındaki silahın dipçiğiyle adamı dürtükledi. "Hey, baksana miskinzade. Daldın ha arkadaş," dedi alayla. "Hey, miskinzade." Birden sesi kırıldı. ''Ölü bu!'' diye haykırdı. Geriye sıçradı. Valet dişleri birbirine çarpa çarpa geri kaçtı. Adam o anda bir ağaç kütüğü gibi onun demincek durduğu yere yıkılıverdi. Cesedi yüzüstü çevirip baktılar. Çam ağacı ciğerlerinde taşıdığı ölümden kaçmaya çabalayan 256. alaya bağlı bu erin en son sığınağı olmuştu. Uzun boylu geniş omuzlu biriydi. Yüzü çamura bulanmış, başı arkada yatıyordu orada. Gazın yediği gözleri hamur gibi. Dişlerinin arasında fırtlak, şiş dili kapkara bir odun parçasını andırıyordu. ''Hadi gel Allah aşkına, kalsın orada gel!'' diye fısıldadı valetin yoldaşı, kolundan çekti. Birkaç adım sonra bir başka cesetle karşılaştılar, sonra bir daha, bir daha. Kimi yerde gazdan zehirlenen erler üst üste yığılmış kalmışlardı. Kimi çömeldiği yerde ölmüştü. Kimi ot yiyen hayvanlar misali elleri dizleri üstündeydi. İkinci hat siperlerine giden bağlantı siperinin ağzında adamın biri toz toparlak olmuştu. Ölüm anında çiğnediği yumruğu dişlerinin arasındaydı hala. Valetle yoldaşı ötekilere yetişmek için koştular. Karanlıkta kimseyi bulamadılar. İleri çıktılar. Bir süre dolaştıktan sonra karanlığa doğru zikzak uzanıp giden bir siper yarığına daldılar. ''Sığınakları arayalım, belki yiyecek bir şeyler buluruz.'' dedi valetin yoldaşı az kararsız. ''Peki, hadi. Sen sağa git, ben sola giderim. Ötekiler gelene kadar ararız.'' Valet bir kibrit çaktı. Karşısına çıkan ilk sığınağın açık kapısından içeri girdi. Girer girmez sapanla atılmış gibi geriye sıçradı. İçeride birbirinin üstünde çaprazlama yatan iki ceset vardı. Üç sığınağa baktı. Bir şeycikler bulamadı. Bir dördüncünün kapısını çaldı. Birisi garip, madeni bir sesle Almanca konuştu orada. ''Kim o?'' Valet az daha yere yıkılacaktı. Bütün vücudu ürperdi. Hemen geriye sıçradı. Ses çıkarmadı. ''Sen misin Otto? Niye bu kadar geciktin?'' diye sordu Alman eri sığınaktan çıkıp. Kayıtsız bir tavırla kaputunu omuzlarına attı. ''Eller yukarı! Kaldır hadi, teslim ol!'' Valet kısık sesiyle haykırdı. Silahını Alman'ın üzerine doğrulttu. Şaşkınlıktan dili tutulan Alman ağır ağır ellerini kaldırdı. Önünde pırıldayan süngünün ucuna baktı, kaldı. Kaputu omuzlarından kaydı, yere düştü. Koltuk altları buruşuk, gri yeşil asker gömleği ortaya çıktı. Kocaman işçi elleri başının üstünde titriyor, parmakları havada göze görünmez anahtarlar çeviriyordu. Valet hiç yerinden kımıldamadan karşısında duran uzun boylu, iri yapılı Alman erine bakıyordu. Gömleğinin metal düğmelerine, kısa çizmelerine, ağızdan bir yana yatmış sipersiz başlığına baktı. Birdenbire duruşunu değiştirdi. Kaputunun içinden düşecekmiş gibi bir sallandı olduğu yerde. Ne öksürüğe ne hırıltıya benzer garip bir ses çıktı boğazından. Alman'a doğru bir adım attı. ''Kaç hadi!'' dedi çatlak kısık bir sesle. ''Kaç ulan Alaman! Sana bir garazım yok benim. Hadi ateş etmeyeceğim.'' Silahını sığınağın duvarına dayadı. Ayaklarının ucunda yükselerek elini Alman'a, sağ eline doğru uzattı. Güvenli hareketi adamın ta yüreğine güven getirdi. Elini indirdi. Rusça'nın alışkın olmadığı ezgisine kulak verdi. Valet nasırlı, işten yıpranmış elini kuşkusuz uzattı. Alman'ın soğuk, dermansız parmaklarını sıktı. Sonra avucunu havaya kaldırdı. Ay ışığında elinin nasırları göründü. ''Ben işçiyim.'' dedi valet. Titreme hastalığına tutulmuş gibi zangır zangır sarsılıyordu. ''Niçin öldüreyim seni? Hadi kaç.'' Hafifçe itti Alman'ı omzundan. Ormanın koyu karartısını gösterdi. ''Kaçsana şapşal herif. Şimdi gelecek bizimkiler.'' Alman valetin havada duran eline gözlerini dikmiş bakıyordu. Gövdesi azıcık öne eğik, yabancısı olduğu kelimelerin anlamını çıkarmaya çalışan kulakları tetikte, bir iki saniye öyle durdu. Gözleri valetin gözlerini buldu. Birden dudaklarında sevinçli bir gülümseme titredi. Bir adım geri atıp kollarını açtı. Valetin ellerini kavrayıp sıktı. Telaşlı telaşlı gülümsüyor, Rus'un gözlerinin içine bakıyordu. ''Bırakıyor musun beni gideyim? Şimdi anladım bak. Sen bir Rus işçisisin ha? Benim gibi bir sosyal demokrata, düşte gibiyim. Nasıl unuturum ben bunu? Kelime bulamıyorum. Evet, ne iyi cesur adamsın sen.'' Sel gibi akan yabancı kelimeler içinde valet yalnız birini yakaladı. Sosyal demokrat. ''Evet, sosyal demokratım ben. Doğru bildin. Hadi şimdi koş. Hoşça kal kardeş. Ver elini sıkayım.'' Birbirlerini içten anlayarak orada durdular. Boylu poslu, bakımlı, Bavaryalıyla bastı bacak, çelimsiz Rus askeri birbirlerinin gözünün içine baktılar. Ormandan yaklaşan Rusların sesi geliyordu. Alman fısıldadı. ''Gelecek savaşta hep aynı siperlerde olacağız, değil mi yoldaş?'' Boz bir hayvan gibi siperin üstüne sıçradı. Birkaç saniye sonra da Ruslar çıka geldiler. En önde subaylarıyla bir çek keşif kolu vardı. Az kalsın valetin dostuna ateş edeceklerdi sığınağı aşarken. ''Rusum ben yahu, görmüyor musunuz?'' diye deli gibi haykırdı valet. Kucağında bir somun kara ekmekle. Tam karşısında bir namlunun ucu duruyordu. Valeti tanıyan as subay siperden atlayıp geldi. Dipçiyi sırtına indiriverdi. Parça parça ederim seni ulan. Ağzını burnunu darmadağın edeyim de gör. Neredeydin? Valet güç bela mırıldandı. Yediği darbe bile istenilen etkiyi göstermemişti. Yalpa vura vura beri geldi. Hiç de kendine benzemeyen iyi huylu bir sesle cevap vererek as subayı da şaşırttı. Önünüze çıktık işte, sertleşmeye lüzum yok. Ne dolaşıyorsun oradan oraya be? Yok geride kaldın, yok ileri geçtin. Emirleri bilmiyor musun? Bu ne toyluk ulan? Biraz aradan sonra sordu. Tütünün var mı? Var ama ıslak. Ver biraz. Asubay cigarasını yaktı, manganın gerisine geçti. Gün doğmadan hemen önce Çek keşif kolu bir Alman gözetleme yuvasıyla karşılaştı. Almanlar bir ateş salvosuyla sessizliği paraladılar. Sonra aralıklarla iki salvo daha yolladılar. Siperlerin üzerinde kızıl bir parıltı yükseldi. Mor kıvılcımlar daha yeni sönmüşken Alman topçusu çalışmaya başladı. İlk top sesi duyulur duyulmaz bölük Çeklerin 100 adım kadar gerisine sokulup yere yattı. Parıltı toprağı kızıl bir ışıkla aydınlatmıştı. Valet askerin fundalar, ağaçlar arasında karıncalar gibi sürünerek ilerlediğini gördü. Artık çamurdan titizlenmiyorlardı. Korunmak için tersine kucaklamışlardı çamuru. Nerede bir oyuk varsa içine giriyorlar, her tepeciğin ardına saklanıyorlar, nerede bir oyuk bulsalar başlarını sokuyorlardı. Ama takır tukur makineli ateşi mayıs sağanağı gibi ormana çarpıp geçince yüz geri ettiler. Başlar omuzlar arasına çekildi, gövde tırtıllar gibi yere takılı, kollarını bacaklarını kırmadan yılanlar gibi süründüler. Arkalarında çamurda izler bırakıp geri çekildiler. Kimi ayağa fırladı koştu. Dumdum kurşunları yılansı ıslıklarla ormanın içinden sekti geçti. Kozalakları paralayıp çamları çatlattı. Hallaç pamuğu gibi attı toprağı. Çernoyarsk alayının birinci yarım bölüğü ikinci hat siperlerine ulaştığında mevcuttan 17 kişi eksikti. Az ötede özel bölüğün kazakları içtima yapıyordu. Onlar Çernoyarsk yarım bölüğünün sağından doğru ilerlemişler, tedbirli davranmışlardı. Almanları apansız bastırıp ileri karakolları ele geçirebilirlerdi. Fakat ileri kollardan Çeklerin üzerine ateş açılınca bütün kesimde Almanlar gözlerini dört açtılar. Düşmanın rastgele ateşi iki kazağı öldürmüş, bir üçüncüsünü yaralamıştı. Kazaklar yaralılarla ölülerini geri taşıdılar. Toplanırken aralarında konuşuyorlardı. Gömelim bunları. Bir başkası yapar o işi, merak etme. Sen yaşayanlara bak şimdi, ölülerin bize ihtiyacı yok. Yarım saate kalmadı alay karargahından bir emir daha geldi. Topçu ateşi ardından Çernoyarsk alayı ile özel kazak bölüğü düşmana yeniden hücum edip birinci hat siperlerinden atacaktı.